Bismillahirrahmanirrahim. Birisi bir gün bir duada Ya Rabbi, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail hürmetlerine ve şefaatlerine beni cin ve insin şerlerinden muhafaza eyle. Mealinde duayı dediğim zaman herkesi titreten, dehşet veren Azrail namını zikrettiğim vakit gayet tatlı ve tesellidar ve sevimli bir halet hissettim. Elhamdülillah dedim. Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaiki iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine gayet kısa bir işaret ederiz. Bu Bitlis'in Nurşiye'ye bir kazası var. Eskiden köydü, ben orada otururken. Şimdi kaza olmuş, öyle diyorlar. Orada Hazreti Ziyaeddin ve Şeyh Abdurrahman-ı Tavi diye iki veli zat, yani bu çok büyük zatlar, orada oturuyorlarmış. Yani orada meşhur medreseleri var. Bu Hazreti Ziyaeddin sekeratta, diyor üstadımız, Melekül Mevti görmüş, Azrail Aleyhisselam'ı görmüş. Demiş ki, sana ben böyle yatarken ruhumu teslim etmem demiş. Kalkmış, atına binmiş, kılıç elinde, çocuklarına demiş atımı götürün, atına binmiş, kılıç elinde, anlaşılan at üstünde vefat etmiş, merdane vefat etmiş diyor. Şimdi bakın, Azrail'le pazarlık ediyor. Ben diyor sana böyle yatarken, sırt üstü yatarken ruhumu kesinlikle kabz ettirmem diyor. O Şeyh Abdurrahman-ı Tâhî de talebi uyuma böyle vakf hayat eden, yani ilim talebelerine müthiş bir insan, gece kalkar, böyle o talebelerin üzerlerini, açık olanları üzerlerini örtermiş. Yani çocuk ya, hani mesela sağa sola dönünce mesela soğuk, kış memleketi falan. Ve dermiş ki, bu nurslu talebelere iyi bakın, bunlardan bir tanesi bu dini mübini ihya edecek dermiş. Oradaki yani vazifedar böyle zevata bu ihtari kazda yaparmış. Şimdi o da Melekül Mevti görmüş diyor. Demiş ki, sen git demiş Azrail Aleyhisselam'a. Talebi ulumun ruhunu kabza müvekkel Melekül Mevt etsin diye bağırmış. Şimdi bu Hazreti Azrail Aleyhisselam reismiş. Yani insan ruhunu kabz eden melaikelerin reisi. Fakat her bir taifenin de memuru ayrı ayrıymış. Onun avaneleri var diyor üstad. Yardımcıları var. Mesela ilim talebelerini kabz eden başka, efendim sahabeninki başka, tabinin başka, tebe-i tabin böyle sınıf sınıfmış. Yani onlar da sen git demiş, talebe-i ulumun ruhunu kabza müvekkel Melekül Mevt gelsin diye o da bağırmış. Şimdi bakın üstadımız, Azrail'i cidden sevmeye başladım. Melaike-i iman rüknünün bu cüz'i ferdinin pek çok meyvelerinden yalnız bir cüz'i meyvesine kısa bir işaret ederiz. Birisi, insanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı onun ruhudur. Ruh. Babası ölüyor, uzatmış yatıyorlar. Ev sakinleri feryat, figan içinde, babam gitti diyor. Ya işte baban ortada yatıyor, ne bağırıyorsun? Belli ki giden bir şey var yani, öyle değil mi? Yani o ortadaki o ceset, bak onun için bir şey ifade etmiyor artık. Yani o canlı ve hayattar babasının gittiğine kanaat getiriyor ki doğrusu doğrudur. Evet, şimdi onun ruhudur. Onu zayi olmaktan ve fenadan, fanilikten, başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini katli hissettim. Şimdi demek ki o ruhu zayi olmaktan, bir, iki, fanilikten, üç, başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve emin bir ele teslim. İşte o nedir? Azrail Aleyhisselam'ın eli. Ona teslim ediyorsunuz. Değil mi? Sonra o ruh aşlama bakileşiyor. İşte bu habis ruhlar bu arzla birinci kat sema arasında bulunuyormuş. O âli ruhlar da birinci kat sema ile böyle artık o ne kadardı semalar kaç tabaka diyorsunuz?
7.
Ha 7. İşte o arada da o âli ruhlar bulunuyormuş. Tabii şimdi bakın üstadımız diyor ki şimdi bu 13. sözde ölüm var diyor. Hiç kimse bunu inkar edemez. Oraya girmek için 3 tarzda 3 yoldan başka yol yok. 1. Aslında o kabir ehli iman için bu dünyadan daha güzel bir alemin kapısıdır. 2. İnandığı gibi yaşamayanlara bir haps-ı münferit. Şimdi o haps-ı münferite mahkum olan insanların ruhu izni ilahi dünyaya gelemiyormuş. Hani diyorlar ya pazartesi bir perşembe günü ehli iman ruhları bazı kuşların ceyfinde gelip sizin hanelerinizi böyle geçmişlerinizin ruhu ziyaret ediyor. Siz bu iki gün okuduğunuz anışılımı manevi hediyelerinizi alıp gidiyorlar. O hediyeleri alanlar çok memnun ve mesrur olmalarına rağmen böyle o hediye almayanlar çok böyle meyus giderlermiş. Çok yani üzüntülü ve kederli giderlermiş. Yani tabii şimdi ama izin alıp gelenler var. İşte bakın o inandığı gibi yaşamayanlara gelmek yok. Onlar haps-ı münferit içindir. Ama o imanla kavreye gidenler için bu çok önemli. Ve inandığı gibi yaşayanlar geliyor yani. Asıl onlar. Evet. Emin bir ele teslimin derin bir sevinç verdiğini kat'i hissettim. Ve insanın amelini yazan melekler hatırıma geldi. Aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Aynen bu meyve gibi çok tatlı meyveleri var. Şimdi İmam-ı Gazali Hazretleri demiş ki ben 20 senedir sağ taraftaki meleğin bir şey yazdığını hiç hissetmedim demiş. Yani tevazu gösteriyor. Amelinize de güvenmeyin. Yani ne yapmak lazım? Tabii ucuktan, riyadan, tasannudan, tekellüften böyle şeydik. Tabii böyle mahfiyetkar bir şekilde böyle sevap meleklerinin de tabii insanın fiillerini bakileştirmek için yazdığını ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Yoksa gurur ve kibirle onu düşünürsen olmuyor. Her insan kıymetli bir sözünü, fiilini bakileştirmek için iştiyatta kitap, şiir, hatta sinema ile hıfzına çalışır. Değil mi? Ne yapıyor adam? CD'yi alıyor. Değil mi? Onu ileride çocuğuna göstermek için. Hususan o fiillerin cennette vaki meyveleri bulunsa daha ziyade merak eder. Kiramen katibin insanın omuzlarında durup onları ebedi manzaralarda göstermek ve sahiplerine daimi mükafat kazandırmak o kadar bana şirin geldi ki tarif edemem. Sonra ehli dünyanın beni hayat-ı içtimaiyedeki her şeyden tecrit etmek için de bütün kitaplarımdan, dostlarımdan, hizmetçilerimden, teselli verici işlerinden ayrı düşürmeleriyle beraber. Şimdi diyor ki üstad, bu kitaplarda diyor, bu kitaplarda mahkemelerde böyle söylüyor. 100 keşfiyat var diyor. Manevi keşfiyat, ilmi keşfiyat. Bu kitapları adli emanete almışlar, müsaade etmişler. Kitaplar vermiyorlar ki o keşfiyatını izah ve ispat etsin. Mesela 10. sözde diyor, bir haşir hakikatını ben izah ve ispat ediyorum. 10. söz. Şimdi 10. söz önünüzde olacak ki 150 sayfa mahkemeye onu ispat edesiniz diyor. Şimdi İmam-ı Gazali gibi bir zat, aşkım İhya-i Ulum diye bir kitabında, aşkım bunu var ya, 2,5 sayfada izah etmiş. İbn-i Sina gibi bir dahi-i azam diyor, akıl buna yol bulamaz, biz yalnız iman ederiz demiş. Yani insanların öldükten sonra dirilmesi keyfiyetine. 2,5 sayfa. Üstad 150 sayfa ayırmış. Şimdi bakın bunu adli emanete almışlar. Ve diyor ki üstad şikayet ediyor. Beni hayat içtimaiyeden, her şeyden tecrit etmek için de. Her şeyden. Şimdi bakın bu imanın Kutbu Azam'ı Allah'a iman. Üstadımız öyle buyuruyor. Kutbu Azam'ı Allah'a iman. Şimdi insan Allah'a iman etti mi? Ahirete iman var ya, ahirete iman onun ikinci unsuruymuş. Çok önemli. En büyük unsuru. Allah'a iman, ahirete iman. Şimdi şu kainata bakıyorsunuz. Şu kainatta bir tertip var, bir tanzim var, bir tanzif var, bir tefriş var. Anlaşıldı mı? Harikulade, anlaşıldı mı? Bir tertip. Bakıyoruz, acaba bu kainatı böyle tertip eden, tanzim eden, tefriş eden ilahi kudret benden ne istiyor? Marziyatı nedir, arzusu nedir? Neden bu kainat bu şekle girmiş? Ey insan, şu kainattaki maksad-ı âlâ, tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet-i külliye-i insaniyedir. Ve insanın gaye-i aksası, aslında o rububiyete ulum ve kemalat ile yetişmektir diyor. Şimdi bakın, söz sultanı demişler işte Bahrediyzaman Hazretlerine, ifadelere bakın. Ey insan, şu kainattan maksad-ı âlâ, aslında rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i külliye-i insaniyedir. Yani. Şimdi bir terbiye edici bir fiil var. Her şeyi terbiye edilmiş. Her şey. Anlaşılır. Nebatat terbiye edilmiş. Hayvanat terbiye edilmiş. Bir insan da terbiye edilmiş. Mesela biraz önce 23. sözü okudunuz. Güzelliğin bütün meratibini fark eden insan gözü diyor. Anlaşılır. Taamların çeşit çeşit ezvak-ı mahsuselerini temyiz eden insanın zayika-i lisaniyesi. Yani bakın insana Allah bir dil vermiş. Onda 2000 çeşit tat alma duygusu veriyor. Sizin sofranıza konan bütün nimetleri orada tadıp tanıyorsunuz. Tefrik ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu bundan daha güzel. Bu harikulade. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bakın bir terbiye fiili var. Ama bazı insanlar hani alışmamışlardır da damak tadına uygun gelmez. Belki onu der ki ya bu pek hoşuma gitmedi der. Olsun hoşumuza gitmemesi onun terbiye edilmediğinin delili değil. Öyle değil mi? Şimdi ben bulgur pilavını çok seviyorum. Valla bana derlerdi ki gel sana bir yemek yedirelim. Ne istersin? Ben bulgur pilavı üstüme gülerler. Ya yahni varken bulgur pilavını niye istiyorsun kardeşim? Aşılı mı? Yani gel sana biz bir yahni pişirelim de ye yani karnın doysun. Ama ben bulgur pilavı isterim. Çünkü o bana çok lezzet veriyordu yani. Şey diyordu. Şimdi tabii şimdi bu Allah'a iman hakikati var ya. Bakın tahakkuk etti mi? Şimdi bu marziyatı nedir? Arzuları. Ha, bir peygamber bak peşinden geliyor. Şimdi onun elinde bir ferman, bir kitap olacak. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın arzularını, aşılı mı? Onun emrini bize bildiren bir fermanı. İşte bak Kur'an-ı Kerim. Şimdi Allah'a iman olmadı mı? Bakın ne melaikeden söz edebiliyorsunuz, ne kitaplardan söz edebiliyorsunuz, ne peygamberlere imandan söz edebiliyorsunuz. Yani onun için Bediüzzaman Hazretleri bu Allah'a iman meselesini öyle tafsilat yapmış ki belki bu eserlerin var ya yani %70'i bu manaya hasredilmiş. Şimdi ben Van'da ikamet ederken bir gün bir sağlık memuru bir kardeş bir yüzbaşı getirmiş. İnkar-ı lühiyet içinde. Allah'a inanmıyor. Gel seni bir arkadaşa götür. Bizim medreseye getirdi. Daha adam böyle kapıyı çaldı, kafasını kaldırdı, göstersene Allah nerede dedi. Adam daha tanışmamışsın, merhaba Mısır ya. Kapıda, benim de böyle saf dili arkadaşım vardı. Dedi, Van şivesine dedi, vah dedi bu aklını kaybetmiş Allah'a inanmıyor dedi. Ondan sonra, sen bana müsaade et de ben bunu tuvalete kapat dedi bir adam akıllı deveyim, Allah var mı yok mu anlasın dedi falan. Şimdi, tabii onun usulü öyleydi falan. Dedim, yok ayıptır daha duymasın ama sus, sesini çıkartma. Ya neyse adam aldık içeri konuştuk adam işte nasıl böyle görsen zıvaladan çıkmış. Yani artık ona hiçbir şey anlatamazsınız. Değil mi? O altı iman bakın birisi olmadı mı beşi güme gidiyor. Allah'a iman. Birinci derecede öğrenmemiz gereken bu. Şimdi diyor ki, diyorlar ki herkes Allah'ı bilir. Üstad'a öyle adını salmışlar. Demişler başka şey anlat. Biz bunları biliyoruz. Biz Allah'a imanımız var. Sıfatında hata ediyor. Anlaşıldı mı? Ondan sonra emirlerine itaat etmiyor. Bir emre muhalefet ettiği zaman diyor üstad nedameti yok. Şimdi diyelim ki Allah korusun bugün sabah namazını terk etse. Yani kalkamasa kazara. Yani oturup gözyaşı dökebiliyor muyuz? İşte diyor ki üstad o zaman Allah'a iman hakikati onunla. Ya. Değil mi? Adam diyor ki ben bir mecburiyet diyor. Geçen bir arkadaş buraya gelen bir arkadaş diyor ki Ben bir mecburiye ya diyor %1,5 faizle bankadan diyor kredi aldım ya, benim yerim neresi diyor. Baktım bayağı ciddi nefameti vardı. Dedim hemen git yatır bir an evvel filan. Neyse işte artık aradan bir 5-10 geçtikten sonra yatırmış kapattım dedi. Dedim iyi. Ama baktım yani nedameti vardı yani. Yani o çok önemli bir şey. Yani o nedamet, o gözyaşı onu kurtarabilir. Tabi biz gayb Allah bilir de. Yani üstad diyor ki bir emre muhalefet ettiği zaman kalben tövbe ve nedamet etmek ile Allah iman hakikati böyle olur diyor. Yoksa aşalım diyor ki şimdi Cenab-ı Hakk'ı inkar etmiyorum demesi ona inanmasını intihac etmiyor diyor. Yani neden? İnkar edemediği için inanıyorum diyor. Hani bazı masonlar var derler biz Tanrı'ya inanırız. İnkar edemediği için inanıyoruz diyor yok. Yoksa artık zaten gerçek inanan insan emirlerini yapar, yasaklarından da sakınır. Öyle değil mi? Şimdi Allah'ın emirleri de belli, yasakları da belli. Ya, ondan sonra. Evet, kitaplarımdan ve dostlarımdan ve hizmetçilerimden teselli verici işlerden ayrı düşünmeleriyle beraber, bak dostlarımla, hizmetçilerimden teselli, tecrit koğuşu var. Tecrit koğuşuna koyuyorlar, soba yok. Dili şişmiş ağzında, ağzına sığmaz olmuş soğuktan. Dil şişmiş. Ağızda böyle, anlaşıldı mı? Şey diyor, böyle duruyor filan. Diyor ki evlatlarım, ben vasiyetimi yazdım diyor, tez ölüyor. Yani 2-3 milyon camların buz tuttuğu bir koğuşta tecrit ediyorlar. Böyle bir haleti düşün ya. Çok hani, fevkalade zor şartlar. Aynı ay düşünmeleriyle beraber gurbet ve vahşet beni sıkarken, boş dünya başıma yıkılırken, melaike-i imanın pek çok meyvelerinden birisi imdadıma geldi. Kainatımı ve dünyamı şenlendirdi. Melekler ve ruhanilerle doldurdu. Yani o sıkıntılı içinde, şerait içinde. Alemimi sevinçle güldürdü. Ve ehli dalaletin dünyaları vahşet ve boşluk ve karanlıkla ağladıklarını gösterdi. Hayalim bu meyvenin lezzetiyle mesrur iken, umum peygamberlere imanın pek çok meyvelerinden buna benzer bir tek meyvesini aldı, tattı. Birden geçmiş zamanlardaki enbiyalarla yaşamış gibi onlara imanım ve tasdikim o zamanları ışıklandırdı. Ve imanımı külli yapıp genişlendirdi. Ve ahir zaman peygamberimizin imana ait davalarına binler imza bastırdı, şeytanlarını susturdu. Birden hikmetül istiaze leması da kat'i cevabı bulunan sual kalbime geldi. Bu meyveler gibi hadsiz tatlı semereler, faideler, hasenatın gayet güzel neticeleri ve menfaatleri ve Erhamur Rahim'in gayet merhametkârâne tevfikleri ve inayetleri, yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayeti ehli hidayete yardım edip kuvvet verdikleri halde ehli dalalet neden çok defa galebe eder? Şimdi bakın tevfikat-ı Sübhaniye bizimle diyor usta. Neden bu kadar ilahi yardım ve inayete rağmen ehli dalalet niye bize galebe ediyor? Evet, ehli dalalet neden çok defa galebe eder? Bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder. Bazen 20'si 100 tane ehli hidayeti perişan eder. Van'da bir hoca vardı, derdi ki ya sen bir çocuğu namaza alıştırıyorsun, 3-4 ay uğraşın. Bir ehli dalalet, bir adam, ona 2 günde onu namazdan vazgeçiriyor. Yani Allah sana kolaylık versin derdi bana. Şimdi kendilerine öyle bir telaşı yoktu da, anlaşıldı mı? Şimdi ben derdi, maaşlı imam bir adamım, namazımı maaşımla kıldırıyorum. Her bir vakte bu kadar para düşüyor. Ondan sonra benim işim bitiyor ama senin işin çok zor derdi bana. Sen anlaşıldı mı? Bunlarla nasıl uğraşacaksın? Bunu üstad söylüyor. Bakın, bu lemalarda var da, şurada, bu şu cümleyi tekrar etmekte fayda var. Şimdi ben kendim mükerreren müşahede etmişim. Mükerrer, yani tekrar tekrar. Evet, %10 ehli fesat, %90 ehli imanı mağlup ediyordu. %10 ehli fesat, %90 ehli salahı mağlup ediyordu. Yani. Şimdi, hakikaten bir şeytanı insi kolunuzdan tutuyor, insi bir şeytan. Aslım, ya diyor sen kaç yaşındasın da? İşte 40'ını bile bulmamışsın. Yahu kıl bu 5 vakit namaz bitiyor mu? Bitmiyor. Her sene oruç bitiyor mu? Bitmiyor. Ondan sonra her sene kazandığın alın terinden zekat veriyorsun. Anladım. Ya herkes kazansın yesin. Anladım. Bu ne aslında bu ne ahmaklık. Anladım. Ne yapıyor? İfsad ediyorlar insana bak. Evet. Şimdi %10 ehli fesat, %90 ehli salahı mağlup ediyor. Böyle insi şeytanlar yok mu? Var değil mi? Bakın 7. sözün sonunda üstad diyor ki seni dalalete ve ilhada sevk etmek isteyen o şeytana dersin ki diyor. Bakın şunu söylüyor üstad. Bir, eğer ölümü öldürüp kabir kapısını kapayıp acı ve fakir beşerden kaldırmak çaresi varsa söyle dinleyelim. Yoksa sus kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Onurla nurlanalım. Onu virdi zeban edelim. Evet söz odur, ona derler. Hak olup haktan gelen, hak diyen ve nurani hikmeti neşreden odur. Bu Çınar Lisesi talebeleri var. Şu şeyde Yalova 5 yolda orada bizim dershane var. O çocuklar oraya alıştırmışlar kardeşler. Ben de birkaç defa gitmiştim. Bir gün bu insi şeytanlarla cinli şeytanlar konusunu anlatırken o çocuklara şimdi diyor ki usta bu insanlarda böyle çok hadis ruhlar var diyor. Bunlar cesetlerini çıkarabilseydiler cinni iblislerin aynısı olacaklar. Eğer bu cinni iblisler ceset giyebilseydiler bu insi şeytanların aynısı olacaklar diyor. Şimdi adam sizin elinizden tutuyor, sizi dalalete ve ilhada sevk ediyor. Anladın mı? Sevk ediyor. Bir gün Sultanahmet'te orada bir kahvemsi bir yer vardı, bizim bir arkadaşımız vardı, onunla oturuyorduk da. Bir çocuk kötü bir yerde belki değil de hani tabakasını bir şey sigara paketini çıkardı. Bize de sigara vermek istedi. Kendisi içmeye başladı. Benim arkadaşım çok İstanbul efendisi, beyefendi bir adam. Dedi ki canım dedi Cenab-ı Hak bizi bu beladan kurtardı. İnşallah seni de kurtarır dedi. Onun elini bir omuzunu okşadı falan. Çok mahcup olduk zardı falan. E şimdi bugün sigara tutan yani gel içki içelim der. Değil mi? Bir kadeh de sen at der. Yani böyle hep gidiyor yani iş. Ne yapıyor onu? Şimdi nefsine hitap ediyor, şeytanla hitap ediyor ve kolay yolu da insanlar tercih ediyor. Bak şurada üstadımız diyor ki, bak şurada. Dünyanın yüz bahçesi fani olmak haysiyetiyle ahiretin baki bir ağacına mukabil gelemez. Peki niye biz dünyayı ahirete tercih ediyoruz? Dünyada 100 bahçemiz olsa ahiretin bir ağacına mukabil gelmediği halde niye dünyayı tercih ediyoruz? Niye dünyaya aşılım ahiretimizi dünyaya feda ediyoruz? Halbuki dünyamızı ahirete feda etmemiz lazım öyle değil mi? Halbuki hazır lezzete meftun, kör hissiyat-ı insaniye, fani, hazır bir meyveyi uhrevi bir bahçeye tercih etmek. Cihetiyle nefs-i emmare, bu halet-i fıtriyeden istifade etmemek için Risale-i Nur talebeleri zevk-i ruhaniyeyi, keşfiyat maneviyeyi dünyada aramıyorlar. Şimdi gelelim asıl mesele. %10 ehli fesat, %90 ehli salah mağlup ediyordu. Hayretle merak ettim. Tetkik ederek katiyen anladım ki o galibe kuvvetten ve kudretten ileri gelmiyor. Belki fesattan. Ha o çocuklara anlatıyordum. Baktım gülmeye başladı o şeytan bahsini okurken. Niye gülüyorsunuz dedim. Dedi ki hocam dedi bugün biz okuldan işte çıkarken hocalarımız son derste dedi ki bir tanesi çocuklar şeytan diye bir şey yok, bir mahluk yok. Bırakın bu safsatalara inanmayın. Yani hayatınızı yaşayın. Yani siz şeytana uyma falan diye babası anası tembih ediyor ya şimdi büyükleri falan sabahleyin çıkarken diyor ki babası oğlum diyor şeytana uyma. Başımıza gayle açma. Anlaşıldı mı? Ben seni karakollarda sağda solda aramayayım. Anlaşıldı mı? Veya ayağı bacağı kırık, aşılı mı? Kafası gözü yarılmış bir şekilde hastanelerde görmeyeyim. Anlaşıldı mı? Şimdi burada bir arkadaşın üç oğlu vardı. Bir gün dedi ki Rahmi Bey amca, ya bize babam hiç güvenmiyor. Ne zaman? Her sabah nutuk var diyor. Her sabah nutuk diyor kapıda. Bir dünya nutuk çekiyor. Ben dedim size babanız çok güveniyor. Çok da itimadı var. Ama sizin nefis ve şeytanınıza uymuyor. Ondan korkuyor. Sizden korkmuyor dedim. Öyle deyince güldüler. Şimdi ya şimdi sen şeytana uyarsan babanın başına daire açarsın. Bu yaşına kadar hem sizi büyütmüş, bir dünya masraf etmiş. Size böyle bir yön vermiş, istikamet vermiş, hedef belirlemiş. Ondan sonra ne yapacaksınız? Efendim ödül bir telefon, gel bakalım sen oğlum falan diyor. Ya karakolda bir de bir rezalet. Hapishanesi bir başka rezalet, hastanesi bir başka rezalet. Öyle değil mi? Bakın hep bunlar şeytanın ıvasıyla oluyor. Evet, belki fesattan. Fesat ne demek? Bozgunculuk. Ve alçaklıktan ve tahripten. Tahrip yıkım. Tahripten. Ve ehli hakkın ihtilafından istifade etmesinden. Ve işlerini ihtilaf atmaktan. Ve zayıf damarları tutmaktan. Zayıf damarları tutmaktan. Şimdi insanın en zayıf damarı nedir? En zayıf damarı diyor ki üstadımız.
Korku.
Efendim?
Korku.
Korku değil. En zayıf damarı hubuca. Korku da var da en zayıfı hubuca. Hubuca demek makam sevgisi. Ve ehli dalalet için diyor. Bu his gayet dağdağlıdır. Ehli iman içinde gayet tehlikelidir. Mesela diyelim ki oğlunuzu büyütmüşsünüz, yetiştirmişsiniz, en güzel mekteplerde okumuşsunuz, eğitim öğrenimini tamamlamışsınız. Aslında bir yere kaymakam olmuş korkusundan. O ehli dalalet kaymakamların yaptığından hiç bir farkı yok. Onlar ne yapmışsa bu da onu yapıyor. Yazık değil mi o kadar masraflar? Öyle değil mi? Yani sizin evladınız onların yaptığını yapacaksa kaymakam olsun ki yani hiçbir faydası yok bunun. Bize de faydası yok. Ehli iman İslam'ı da feder. Şimdi orada laiklik komiserliğine soyunsa millete de çekip bak yahu laikliğe muhalefet ediyorsunuz. İkide bir de laiklik nutukları atsa boşuna bir emek yani bu. Boşuna. Ama sizin çocuğunuz hakikaten orada ehli imana manevi bir nokta istinat olsa bak o zaman başka. O masraf yerini bulmuş demektir. Şimdi Züveyr abininle birlikte Allah rahmet etsin PTT'de işte onun müdürüymüş Akşehir'de, Ürgüt'te. Tatvan'da ben tarihli müdürlüğünde çalışıyordum. Bir gün camiye giriyorum. O kaymakamın babasıyla beraber giriyoruz. Bedri Nazlıoğlu dedi kaymakam. Sen Zübeyir Bey'i tanıyor musun dedi. Tanıyor. Başta da ağlamaya başladı. Ya öyle ağlamaya başladı ki bir boşaldı adam ani bir şekilde. Dedi ki oturuyorduk dedi. Birden dişine bir parça kaçmış dedi. Müdür Bey bu devletin top iğnesiyle bu dişimi karıştırsam caiz olur mu diye bana sordu dedi. Halbuki bu top iğne biliyorsunuz beyin birbirine yırtılır bir şey değil mi? Top iğne adı üstünde yani. Hani bir peynir ekmek yediği değil ki siz günahkar olasınız. Şimdi demek ki sunu iyi değil soruşu, riya yok soruşunda. Ve o amirini her ağladığında, hatırladığında bak ağlatan bir davranış. Çok enteresan. Sonra orada işte bizi tevkif ettiler. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir emir geldi. Kaymakam hiç karşı durmadı. Böyle bir adamın oğlu. Sonra demiş ki biz hapse girince oğluna demiş ki senin demiş ekmeğin senin olsun. Senin şimdi evine de lanet, sana da lanet. Böyle kafası bozulmuş. Hanımını almış çıkmış gitmiş. Zaten adam emekli PTT müdürü falan. Ve öyle bir tavır koymuş ki tahtanları anlattı böyle çok imrendi. Anlaşıldı mı? Adresini alma imkanım olmadı o adama bir teşekkür yazmak için. Yani işte bakın, hiç yoksa böyle bir tavır koymak lazım geliyor değil mi? Yani bakın, zayıf damarları tutmaktan, sonra dediğimiz gibi bak tamah, tamahkarlık, dünya perestlik yani. İki, korku. Yani her şeyden korkuyor, kölgesinden korkuyorsa. Ya derler ki kuştan korkan dara ekmez. Korkuyorsanız korkmayan birisi gelsin bu hizmet yürüsün. Şimdi korkulacak bir şey yok da bizim zamanımızda öyle. Biz öyle derdik. Yani niye korkuyorsun? Belki bizi hapsederler bu adam. Hepsinler. Ne diyor usta? Milyonlar kahraman başların feda olduğu bir usya hakikate başımız dahi feda olsun. Şimdi Bediüzzaman başından bizim başımız daha mı şey yani? Aslında bu kıymetli. Yani demek ki milyonlar kahraman başlar feda olmuş. Şimdi diyor ki bu millet İslamiye diyor usta 50 milyon şehit vermiş bu hakikati Kur'an'ı yoruna. Yani başka türlüsü olmuyor bunun yani. Ne diyor üstad? Bakın Denizli Arıza Mahkemesi'nde şunu söylemiş. Siz istibdadı mutlaka cumhuriyet adını vermişsiniz. İrtidadı mutlak rejim altına almışsınız. İrtidadı mutlak, yani dinsizliği yani, irtidat, sapma. Bir irtidat mutlak rejim altına almışsınız. Cebri keyfi küfreye kanun namını vermişsiniz. Ve sefahat mutlaka medeniyet ismini takıp bize hücum ediyorsunuz. Yani. Şimdi diyor ki ya, bu, o müdafaanın altında, eğer bu beraat kararı olmasaydı daha dehşetli konuşacaktım diyor. Daha dehşetli konuşacaktım. Orada iki aza varmış deniz aciza arasında. Menfi üstadın mahkumiyetini istiyorlar. Fakat Denizli Aciza Mahkemesi Reisi Ali Rıza Bey, çok dindar, imanlı bir insan, üstadı tanımış daha önce Meşrutiyet'te, İstanbul'da. Ondan sonra Hesna Şener diye bir yedek aza varmış. Birisi hasta olmuş gitmiş. Hep de uzatıyormuş. Belki bir Allah bir kapı açar diye. O azalardan birisi hasta olup gidince bu Hesna Hanım'a gitmiş. Demiş ki Hesna Hanım, bu Bediüzzaman mağdur ve mazlum bir İslam alimi. Gel sen bunun yerine bu dağlara gir demiş. Buna beraat kararı verelim. Sonra üstad Aleksan Tuğla abiyi göndermiş. O hanıma, o hanım hakime, o da senir kendilmiş. Demiş ki Aleksan Bey demiş. Babam Hamdi Bey Milli Müdafaa İmamı'ydı. Binbaşı rütbesinde. Beni okuttu işte ne dünyaya ne ahirete yaramıyorum demiş. Keşke köyümüzün çobanı Osman'la beni evlendirseydi de bu durumlara düşmeseydim demiş. Başlamış ağlamaya kadar. Yani kökü var sağlam tabii. Neticede beraat kararı vermişler. Demiş ki Hesna çok önemli bir iş yaptı. Ben onun ismini kavslar ve kutuplarla yan yana yazdım demiş. Bakın o beraat kararı o tehlikeli şerait içinde 1944'te yani o hanım azamın ismini kavslar ve kutupların yanına yazdırmaya yetmiş. Yani bakın şartların ağırlığı hizmetin değerini artırıyor. Bu çok önemli. Bunu unutmamak lazım. Ağır şartlar hizmetin önemini ve değerini artırıyor. Tabi herkesin bu zamanda sefaati, lehviyata, aslında kebairlerle böyle alide olduğu, böyle pis, böyle ufunetli bir çamurda düşe kalka yürüdüğü bir zamanda sizin burada olmanız var ya, işte bu her türlü takdirin fevkinde bir şey. Yani bu çok harika bir davranış. Aslında bu ne yap? İşte bizim nefis ve şeytanımızdan kurtulmamız demek. İşte evde olsaydık ne yapacaktık? İşte televizyon önünde oturup o kanal senin bu kanal demek. Günahlarla anlaşılır mı? Geçen 3-5 saatimiz yazık olacaktı. Ya Allah muhafaza etsin. Bu Profesör Şener Dilek diye bir arkadaş var. Malatya'da bir dindar imanlı bir kadın. Bir televizyon dizisine müptela olmuş. İşte Emre Hak okunu buluyor. Ölmek üzereymiş. Komşular demiş ki ben o profesörden dinledim, o Malatya'da oturuyordu. Demiş ki o hanım öldürdü, müteşekkir, gayet dindarda bir hanımmış. Pamela, Pamela diye bir Amerikalı artistin ismini sayıklayarak ölmüş kadın. Düşünüyor musunuz? Dikkat edin hanımlarınıza falan iyi sahip olun. Amerikalı artistlerin ismini sayıklayarak ölmesinler, çok kötü. Yani Allah muhafaza etsin, hiç bu işin şakası yok yani. Anlaşıldı mı? Evet. Evet, zayıf damarları tutmaktan ve aşılamaktan hissiyat efsaniyeyi araz-ı şahsiyeyi tahrik etmekten insanın mahiyetinde muzır madenler hükmünde olan fena istidatları işlettirmekten şan ve şeref namıyla riyakerane nefsin firavuniyetini okşamaktan vicdansızca tahribatlarından herkes korkmasından ileri gelir. Öyle de biz de gençliklerimizde, o mücadeleli yıllarımızda öyle diyorlardı. Oğlum kork Allah'tan korkma. Onu sizi ezerler, burnunuzu sürterler. Burası sizin cisminizle cilminiz ne olacak? Haddinizi tecavüz etmeyin. Hep böyle nasihat alırdı. Ne yapacaksın? Ya köpekle dalaşmaktansa çalıyla dolaşacaksın. Hiç böyle. Bizim bir arkadaş var, onun bir tanıdığı bir akrabası varmış. Demiş ki, oğlum demiş Mehmet, ya 80 yaşına geldik, hiç karşılığı mı? Burnumuz kanamadı. Ulan sen 30 yaşındasın, 30 bin bela başında varmış. O mahkemeden çıkıyor birine, o bir bak. Hakikaten bazı arkadaşlar vardı. Mahkemelerin sayısını şaşırtırlardı. Birinci arcızada, ikinci arcızada, beşinci arcızada birinden çıkıp birine giderken yolun kapısını şaşırtırlardı. Yani. Ben İstanbul'da çok görmüşüm yani. Böyle şey derlerdi. O da çok zeki bir arkadaş. Derdi ki, işi demiş ki ona, amca demiş. Ya ben de diyordum, biz bu genç yaşında bu kadar bela bizim başımıza niye kalmış? Şimdi anladım ki siz bu belayı hiç göğüslememişsiniz. Buna karşı durmamışsınız. Aslında bu belalar belli yıkılan ırmaklar gibi bizim üstümüze gelmiş. Eğer siz bir parça şişseydiniz, göğüsleseydiniz bu kadarı bize kalmazdı. Öyle değil mi? Şimdi Lokman Bey. Yani tabii herkes üzerine düşeni yapmak gerekiyor yani. Başka türlü olmaz. Yoksa şimdi bakın bir nesil gelecekmiş, üstad bunu söylüyor. Bu asırdaki insanlara şunu söyleyecekmiş. Tuh o asrın gayretsiz insanlarına diyecekmiş. Diyor ki onların kükürtleri yüzümüze gelmemek için biz bu risaleyi yazdık diyor. Tuh o gayretsiz insan, o asrın gayretsiz insanlarına. Yani demek ki bak bu kükürtleri silmek için. Yani yok o sözün muhatap biz değil, biz üzerimize düşeni yaptık. Bunu diyebilmeniz gerekiyor yani. Değil mi? Yani üzerimize emri bilme. Şimdi Adli Semud kavmi zamanında da helak olmuş o kavimle gece sabaha kadar bir rekat namaz kılan insanlar varmış. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki fakat onların namazı onları kurtarmadı. Niye kurtarmadı? Emri bir maruf yapılmadığı için. Emri bir maruf yapmayan insanların duası kabul olmazmış. Emri bir maruf. Yani nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki ya marufu emredersiniz veya münkeri nehyedersiniz veya Cenab-ı Hak sizin üzerinize bela ve musibet gönderir. Dua edersiniz de duanız da kabul olmaz. Emri bir maruf. Şimdi çocuklar diyor ki adam 800 puan almış. Övünüyor. Namaz. Ya bir sesi çıkmıyor. Namaz. Namaz kılıyor mu? Kıldırıyor musun? Dediği zaman ne sesi çıkmıyor. Ya güzel de puan da alsın. İyi güzel mekteplerde de okusun. Ama imanı da sağlam olsun yani. Şimdi değil mi? Bakın çift kanatlı olsun. Ne demiş üstadımız? Aklın nuru finonu medeniyedir. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. İkisinin imtizacıyı da talebenin himmeti pervaz eder. Tek kanatlı bir nesil değil, çift kanatlı bir nesil. Bunu yetiştireceğiz yani. Hedefimiz bu. Anladın mı? Yoksa atan babasını görür tanımaz. Niye? E baba ya seni bu sakallı ben gördüm mü bu askeriyede bu adamlar beni atar gelme. Anladın mı? Bunları yaşadık biz biliyoruz yani. Evet. Evet. Şimdi bu tefekkür içinde şeytanın gayet zayıf desiselerine karşı Kur'an'ın büyük tahşidatı ve melaikeleri ve Cenab-ı Hakk'ın yardımını ehl-i imana göndermesi hatıra geldi. Risale-i Nur'un onun hikmetini kat'i hüccetlerle izahına binaen o sualin cevabına gayet kısa bir işaret ederiz. Evet, bazen serseri, gizli, muzır bir adamın, yani zararlı bir insanın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi yüzer adamın muhafazası ile bazen devlete, padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Şimdi dese ki, yüz serseri dese ki sizin evinizi yakacağız. Ne yaparsın? Tek başına mukabil edebilir misin? Mümkün değil. Değil mi? Yardım istersin diyor devletten. Polise telefonu çalsın değil mi? Kısım akraba, konu komşu vesaire falan. Bu lazım o evin etrafında bir vaziyet alasınız diyor. Fakat onun ademi, evet. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi, yani harap olması bir tek şartın ademiyle vaki bir serserinin bir kibretiyle yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanlarının az bir fiil ile büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Şimdi bakın az bir fiil ile büyük tahribat, dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Adam bari diyor. Bari kullanmaya var mı içinizde? Yok değil mi? Lazım olunca yapıştırıyorlar. Herkes kullanıyor değil mi? Ama bir de bunu çektiniz mi? Bunun kokusuyla adam sarhoş oluyor ve sonra uyuşturucu iptilası yapıyor diyorlar. Akıl almaz şeyler oluyor. Yani duymadığımız şeyleri duyuyoruz, işitmediğimiz şeyleri işitiyoruz yani. Allah muhafızsın. Şimdi bakın bali satanlara çocuklar 18 yaşının altında bir sene hapis vereceklermiş kanun teklifi. Bugün başbakan o kadar mükemmeldi ki. Niye yangın söndüremiyorsunuz yani? Üstad bunu söylemiş 952'de. Çok sadık bir dostu gazeteci Eşref Edip Bey'e. Karşımda müthiş bir yangın var. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor diyor. Yani şu ızdıraba bakın. Nasıl hissetmiş, iliklerine kadar hissetmiş bu ızdırabı. Ya şimdi bakın, şimdi diyor ki üstadımız umur-u uhreviyede, bakın umur-u uhreviyede hırs ve kanaatsızlık mahkummuş. Yani biraz hırslanmamız lazım. Bu yangını söndürmek hususunda biraz gayret etmemiz gerekiyor. Gayret etmemiz. Şimdi bu caizmiş. Halbuki hırs çok güzel bir hasret değil. Mesela ticarette hırs güzel değil. Hırs ne yapar? Kanaatsızlığı netice verir. Ama bakın umur uhrevi de hırs gerekir diyor üstad. Hırslı olmak lazım değil mi? Yani mutlaka bir manevi seferberlik. Buraya gelirken en az birkaç arkadaşımızı, dostumuzu, kardeşimizi, komşumuzu alıp hiç yoksa bu güzel hakikatleri onun güzel simgesine ne yapmamız lazım? Akıtmamız gerekiyor. Yoksa bu yangın sönmez. Yani daha da büyür. Evin saçağına sirayet eder, sonra içine, sonra çoluk çocuğunu hepsini yakar gider. Allah muhafaza etsin. Evet. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin maiyesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. Bakın, fenalıklar ve günahlar ve şerlerin maiyesi ve esasları ademdir. Şimdi bakın, günahların altında ne var? Nur gibi pırıl pırıl bir adam yok olup gidiyor. Öyle değil mi? Ne yap? Manen yok olup gidiyor. Yani onun insaniyeti gidiyor, İslamiyeti gidiyor. Aslında onun marifetullah ve muhabbeti gidiyor. Yani insan, onu insan yapan bütün değerler mahvoluyor yani. İşte tahribat bu. Yani bir adam endese uyuşturucu müptelası bir adam düşünün. Böyle şöyle baktığınız zaman adam bir kurt sanki içine girmiş, bir aşılımı için bir mum gibi onu eritip sürüp gidiyor adam. Yok olup gidiyor. Helak olup gidiyor. Evet. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle, hadsiz bir kuvvete dayanıp ehli hak ve hakikatı Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinde. Şimdi hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli hak ve hakikatı Cenab-ı Hakk'ın dergahına, ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. Tahşidat demek manevi yığınak demek. Yani onun üstünde çok duruyor diyor Kur'an-ı Kerim. Manevi tahşidat. Değil mi? Hakikaten bazı insanlar mesela bir çocuğa, genç bir çocuğa iki defa iki ikazda bulunsa, oğlum aman dikkat et, oğlum aman dikkat et desen, çocuğun kafası bozuluyor. Yani askerlik mi yaptırıyorlar bunlar bize? Aşıldı mı? Ne yaptırıyor anlamadık, gittik. Adam bozulur. Yani çocuklar böyle maalesef yani. Ondan sonra, halbuki bu şeytanların tahribatı buna mecbur ediyor değil mi? Buna manevi tahşidat diyor. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bakın İhlas Risalesi'nde, bakın şurada hemen okuyalım onu. Bu çok önemli. Yani bunu tabi bu derste şimdi her hafta niye geliyoruz buraya? İşte bu derslerimizi tazelemek için geliyoruz. Ama kesin ben biliyorum. Biliyoruz ama eğer sapma varsa, bir imhiraf varsa, hakikaten hedeflerimizden hani o doğrultudan bir imhiraf, bir sapma varsa, o zaman demek ki dersler çekimin tesiri azalmış demektir. Yani niye tecdid-i imana ihtiyaç var? Niye tecdid-i imana insanların ihtiyacı var? İşte bunun için ihtiyacı var. Şimdi bakın her an, her dakika, her lahza insanın tecdid-i imana, imanın yenileme ihtiyacı vardır. Mesela perşembe günü hocalar camilere gittiğinizde iki hafta. Niye? Şimdi ağzından kim bilir insanların ne sözler, ne aşılama kelimat çıkıyor ki belki karısı boş haberi bile olmuyor. Bakın giden sonra da hiç yoksa tekrar nikahını tazeliyor. Aşkın başına işe alıyor yani. Aşkın. Bakın. İşte eski hocalar bunu çok yapar bilmiyorum. Şimdi millet zaten ihtiyaç da belki hissetmiyor. Yani nikah olmuş olmamış fark etmiyor çoğunun. Anlaşıldı mı? Efendim?
Resmi var.
Ha, resmi var yetiyor nasıl olursa. Anlaşıldı mı? Evet. Bak ne diyor üstadımız? Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Şimdi Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum. Demek ki sizin kalp, ruh ve aklınız benim gibi düşünür diyor işte.
Ya bir adam yani aklını kullanarak hırsızlık eder mi? Etmez değil mi? Ya başkasının malını çalar mı? Cinayet işler mi? İşlemez. Zina yapar mı? Yapma. Faizi. Ya değil mi? Bunu Allah yasak etmiş yani değil mi? Bu ilahi yasaklar cümlesinden bunlar. Abi. Fakat nefs, heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar. Demek ki bir insanda heva, heves, vehim hakim oldu mu? Üstadımız diyor ki mahalli iman olan akıl, kalp, ruh susar diyor. Yani demek ki akıl, kalp, ruhun sağlıklı olması, zinde olması lazım diyor. Akıl, kalp, ruhun imanla bizde hükmünü icra etmesi gerekiyor. Tesirini icra etmesi gerekiyor. Ve o zaman biz nefs, heva ve hevese mağlup olmuyoruz demektir. Şimdi bakın bu ders diyelim ki bir hafta tesirini sürdürürse. Ha, bir hafta sonra tazelime gel. Ama evlerimizde de bunu daimi surette ben çok abilerden duymuşum. Asgari her gün bir sayfa bu risaleleri okumayanlar bu şirketi manevi uhreviye dahil olamazlar duymuşlar. Asgari bir sayfa. Yani niye dersimizi tazelemek mecburiyetimiz var? Yani yoksa ama burada da bir anlaşıldı mı? Bir şahs manevi teşekkül ediyor. Burada birbirimizin duasını alıyoruz. Biz takva kalasına kuvvet ve imdat gönderiyoruz insanların. Tabii bu ayrıca bir güç kuvvet kaynağı oluyor. Ama dersimizi bakın şu ya öyle güzel kitaplar kardeşlerimiz çıkarmışlar ki yayınlarında sağ olsunlar. Şu cebe girecek kitap çıkarmışlar ya. İnsan otobüse gitse okur, arabasında bulunur okur değil mi? Nerede olsa okur yani böyle şeyler. Evet, nefs, heva ve his, vehim bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetle ikaz oluyorsunuz. Şiddetle ikaz oluyorsunuz. Bu şiddet nefs ve heva ve his vehme bakıyor, ihtiyatlı davranınız. İhtiyatlı davranınız. Bir kardeşe dedim ki, tüccar esnaf bir kardeşe, hata kardeşe. Dedim, niye derse gelmiyorsun dedim. Dedi ki, ya dedi, çok işleriniz var, gece dedi, hep çalışıyorum. Dedim, sana dedim, para lazım da iman lazım değil mi dedi. Kaşıldım. Sana dedim, para lazım da iman lazım değil mi? Lazım. O zaman gelmen lazım. O insan haftada bir gün bari zaman ayırır. Bu ne gaflet dedim ya. Böyle kalın gaflet olur mu dedim ya. Kaşıldım. Şimdi söyleyeceğiz ama darılıyormuş, darılmazmış onu bilemem yani. Bana şimdi telefonda darılmıyorlar ama arkamdan darılır darılmaz onunla bir şey demiyorum. Ama ben bunu bir vazifeyi insaniyet kabul ediyorum. Yani hiç yoksa diyorum ki ikaz edeyim de yarın başıma demesin ya Ata kardeş. Ya sen beni bir defa telefonla arasaydın anlaşılır mı? Ben gafletimi yener gelirdim o derse imanım daha güçlü olurdu. Bizden daha vacı. Bakın olmaması lazım. Şimdi bir gün bir haşir risalesi yeni çıkartmış onu 960'lı yıllarda 10. söz yani haşir risalesi. Rübeyir abi 1 lira fiyatı vardı 1 lira. O kitabı da öyle eline aldı, evirdi, çevirdi falan baktı dedi ki Rahmi Bey dedi. Van'da bir adam dedi. Dese ki sana haber salsa kardeşim ben o zaman Van'da oturuyorum. Dedi kardeşim benim ahirete iman noktasında zaaflarım. Eğer Hazreti Nesel'i bana yetiştirmezseniz, belki yakında ölebilirim. Bu zaaf imanla da kabire gitme ihtimalim var. Lütfen rica ediyorum yetiştir. Sen gitmez, bu eseri ona vermezsen, o adam da o şüphelerle kabire girerse dedi, yanın mahkemi kübra-i haşirde, senin aleyhine açacağı davayı o adam kazanırdı. Şimdi yani bir mektepte, şimdi ben bunu talebelere de söylüyorum. Ya şimdi baksak ki şimdi arkadaşın sen imanını kurtarmışsın, o kaybetmiş. Ya sen bana bir defacık söyledin mi? Bu eseri verdin mi? Beni bir defacık alıp derse götürdün mü? Yani günahın bizden gitmesi lazım. Kısacası bu yani. Yani şimdi tabii tebliğ dediğimiz hadise de bu yani. Hem temsil hem tebliğ. Hem hal ve harekatımızla, etvarımızla güzel örnek olacağız, anlatacağız bu manaları. Hem de tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Yani biz, şimdi bakın. Şimdi diyor ki üstad, Kasım Bey, cihat bu zamanda ne diyor üstadımız söyle bakalım.
Farz.
He? Farz sonra?
Farzul ayn.
Ama bir daha eksik var, bir daha söyleyeceğim.
Ben yeni uyandım.
Bak şimdi, İki katlı farzayın. Bak iki katlı. Şimdi bakın farzayınmış. Fakat diyor ki usta bu zamanda iki katlı farzayın. Niye? Zamanın dehşeti. Şimdi bakın Şeriat Muhammediye'nin, bakın Şeriat Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam tezelzülüyle. Ne demek tezelzül?
Hazırlanması. Yok. Zelzele uğraması.
Hazırlanması öyle. Yanlış söyleme. Muallim diye bizi uyutacaksın ayakta. Başlayalım. Bak şimdi. Tezelzülüyle, yani sarsıntıya uğramasıyla ahlakta ve hayatta dehşetli bir anarşilik, şiddetli bir zulüm, fesada ve ifsada başlıyor. Risale-i Nur talebelerinin böyle bir şerait-i azime içinde manevi mücahideleri inşallah zaman-ı sahabedeki gibi az amel, büyük amali salihaya medar olur.
İnşallah.
Şimdi bak, az amel, büyük amali. Niye şartlar ağırdı ondan? Ağır şerait. Şimdi tabii işte biz bu ahir zaman fitnesini yaşıyoruz. Yani bizim durumumuz çok kötü. Yani Allah muhafaza etsin. Hmm. Yani bütün ümmet, sahabe-i kiram, Hazreti Adem, Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan başka bütün peygamberler bu ahir zaman fitnesine Allah'a sığınmışlar. İki peygamber hariç. Yani hatta sahabe-i kiram bir kısmı hemen bu ahir zaman şeraiti 1425 sene önce zamanlarında onu çıktı görmüşler. Yani ahir zaman fitnesi çıktı diye düşünmüşler. Bakın 1425 sene önce. Ya halbuki bakın 1425 sene sonra gelecek o hadisatı asırlarında garip. Bunu üstad şöyle izah ediyor. 24. sözde diyor ki işte onların böyle hassasiyeti imanlarına işaret ediyor. Yani onlar o kadar imanda hassas olmuşlar ki kendi eceli şahsileri gibi kıyametin eceliyle de böyle onu da muntazırane beklemişler diyor. Hemen şerariti çıktı demişler diyor. Hemen. Ya. Evet. Şimdi evet. Nefs, heva ve his vehim bazen aldatıyorlar. Onun için şiddetli ikaz olmuyorsunuz. Bu şiddet nefs, heva ve his vehme bakıyor. İhtiyatlı davranınız. İhtiyatlı davranınız. İhtiyat. Yani. Evet sizi daha fazla yormak istemiyorum.
Hocam, iyiydi hocam.
Efendim?
Güzel dinliyorum.
Dinliyordum. Peki siz hocam bir cümle daha okuyayım senin hatırın için. Evet. Hem melaikelere iman meyvesinden bir cüzü münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Evet. Yani Kasım Bey diyebilir misin ki şimdi sen kabirde münker nekire? Ya bunu bana ne sual soruyorsun? Böyle sual mı olur? Ben 50 senedir bu suallerin cevabını millete öğrettim diyebilir misin?
Böyle bir şeyimiz yok. Yani lüksünüz veya tercih hakkınız olamaz.
Yok. Bak dinle o zaman. Evet, münker ve nekire ait bir numunesi şudur. Herkes gibi ben dahi muhakkak gireceğim diye mezarıma hayalen girdim. Ve kabirde yalnız, kimsesiz, karanlık, soğuk, dar bir haps-ı münferitte, bir tecrid-i mutlak içinde tevahhuş, vahşet ve meyusiyetten, ümitsizlikten, tedehüş yani dehşet alırken, birden münker ve nekil taifesinden iki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Allah Allah. İki mübarek arkadaş çıkıp geldiler. Benimle münazaraya başladılar. Kalbim ve kabrim genişlendiler. Kabir sıkacakmıştı sana Allah muhafız. Böyle kabrin sıkıntısı, yani sıkması çok dehşetengiz bir şey tabii. Evet, kabrim genişlediler. Nurlandılar, hararetlendiler. Alem-i ervaha pencereler açıldı. Ben de şimdi hayalen ve istikbalde hakikaten göreceğim o vaziyete bütün canımla sevindim ve şükrettim. Sarf-ı Nahif ilmini, yani Arap gramerini okuyan bir medrese talebesinin vefat edip kabirde münker ve nekirin men Rabbim, senin Rabbin kimdir diye suallerine karşı kendini medresede zannedip Nahif ilmiyle cevap vererek men müttedadır. Rabbüke onun haberidir. Müşkül bir meseleyi benden sorunuz, bu kolaydır diyerek. O talebe yani öyle söylemiş münker nekire. Ya demiş, bu çok basit bir sual yani. Daha zor bir meseleyi benden sorunuz. Evet. Hem melaikeleri, hem hazır ruhları, hem o vakayı müşahede eden, orada bulunan bir keşfel kubur velisini güldürdü. Demiş ki kendini medresede tahayyül ediyormuş. Enteresan bir şey yani. Evet. Rahmet-i ilahiyi tebessüme getirdi. Azaptan kurtulduğu gibi Risale-i Nur'un bir şehit kahramanı olan merhum Hafız Ali hapiste Meyve Risalesini kemal-i aşkla yazarken ve okurken vefat edip kabirde melaike suale karşı suale mahkemedeki gibi meyve hakikatleriyle cevap verdiği misillü ben de Risale-i Nur şakirtleri de o suallere karşı Risale-i Nur'un parlak kuvvetli hüccetleriyle istikbalde hakikaten şimdi manen cevap verip onları tasdike ve tahsine ve tebrike sevk edecekler inşallah.
İnşallah. İnşallah.